Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selameti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturdu. Hamdü senalar olsun. Elhamdülillah bugün Ramazan-ı Şerif'in 3. günündeyiz. Cenab-ı Hak bu nimeti kavuşmuş olan müminleri selamete eriştirsin. Kurtuluşa vesile olmasın Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum efendim. Efendim ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Evet, Cenab-ı Hak rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun müjdecisi Ramazan ayına kavuşturdu elhamdülillah. Bir yandan Ramazan'ın sevincini yaşarken tabii ki diğer yandan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin acısını, afetlerin acısını yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz. Tabii 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren defaatlerce o bölgede değişik fay hatları üzerine meydana gelen depremler neticesinde büyük bir acıyı hep birlikte hissettik. O günden bugüne bu acı yüreğimizde hissediyoruz ama bu arada hayatta devam ediyor. Ramazan-ı Şerif vesilesiyle de oradaki müminleri, mümineleri, çocukları hatırlamak niyazıyla inşallah rahmete vesile olmasını Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum. Bendeniz de o bölgeleri birkaç gün gezdim, dolaştım. Sohbetin içerisinde, Eğitim Dünyası programı içerisinde o bölgelerle ilgili de özellikle deprem bölgesindeki çadırda veya konteynerde kalan kardeşlerimiz için de Ramazan ayının sahuru ve iftar saatleri ve bununla ilgili yaşadıkları hüznü de buruk sevinci de yine burada paylaşmış olacağım. Tabii ki Ramazan ayı içerisinde bir taraftan Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu, sevincini yaşarken o bölgede deprem ve ardından Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da meydana gelen büyük sel felaketi, yani afet diyebileceğimiz nitelikteki bir sel felaketi acısını gerçekten yüreklerimizde hissediyoruz. Bununla birlikte Ramazan ayının gönüllerimizi ferahlatan manevi ikliminde kardeşliğimizi pekiştiren birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla inşallah acılarımızı daha da hafifleteceğiz ve geleceğe ümitle yürüyeceğiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii yaşadığımız felaketlerin yaralarını sarmak için hem fiili duaya hem de kavli duaya ihtiyaç var. Elhamdülillah 6 Şubat tarihinden itibaren tek vücut olmuş, tek yürek olmuş halde fiili dualarımızı o bölgeye, o bölgenin insanına eriştirmeye çalıştık. Devletiyle, milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla hepimizin yüreği o bölgede attı. Elimizden gelen, gelebilecek yardımlaşmayı ve dayanışmayı yapmak gayreti ve çabası içerisinde olduk. Yani kısacası felaketlerin yarasını sarmak için yine yardımlaşma ve dayanışma bilinci içerisinde Türk toplumu en güzel örneklerini sergiledi. Lakin içerisinde bulunduğumuz o ortam, geniş bir coğrafya, 11 il ve birçok evin oturulamaz halde olması nedeniyle uzun bir süre çadırda veya konteynerde yaşama mahkum olacak olan o mümin kardeşlerimiz için ve oradaki kardeşlerimiz için de bu yardımlaşma ve dayanışma seferberliği de uzun bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Cenab-ı Hak bütün imkanlarını seferber eden, duasını esirgemeyen, çocuğundan yaşısına kadar herkesten razı olsun. Biraz önce söylediğim gibi bu yaralar sarılıncaya kadar, yürekler sükunete erinceye kadar insanımız kalıcı konutlara sahip olup normal yaşamına dönünceye kadar bu destekler hız kesmeden devam etmek zorunda. Ve zaten bu da kardeşliğimizin bir gereğidir. Birlik ve beraberliğimizin, huzur ve güvenimizin teminatı bizim 6 Şubat tarihine itibaren gösterdiğimiz ve göstermeye devam edeceğimiz bu dayanışma ruhudur kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu ruhla aramızdaki sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarını kuvvetlendiririz. Bu ruhla sevinç ve kederi, varlık ve yokluğu paylaşırız. Bu ruhla kardeşlik ahlakını kuşanırız. Bizim medeniyetimiz, dinimizin medeniyeti, bu coğrafyanın medeniyeti, İslam medeniyeti bir dayanışma ve kardeşlik medeniyetidir. Ve bu müminler, inananlar da bu medeniyetin yeryüzündeki temsilcileridir. Cenab-ı Hak bizleri bunun için yaratmıştır. Cenab-ı Hak bizlere iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın buyurmaktadır. Yine sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Müminler tuğlaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir bina gibidir. Tuğlaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir bina gibidir. Evet. Tabii bu hadis-i şerifi okurken deprem bölgesine gittiğimde gördüğüm şey tuğlaları birbirine sımsıkı kenetleyen o çimentoların yetersiz olması veya tuğlaların birbirine kenetleyecek olan o malzemenin yetersiz olması veya tuğlaları birbirine kenetleyecek olan üzerindeki sıvanın kalitesinin düşük olması, bununla birlikte tuğlaları birbirine kenetledikten sonra ana kolona, kirişlere, sütunlara bağlantıların yapılamamış olmasının sıkıntılarını gördük fiziki anlamda. Tabii müminler tuğlaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir bina gibidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirimize o ana sütunları, İslam'ın ana sütunları üzerinde birbirimizi çok iyi kenetlememiz, birbirimizi kenetleyecek aradaki çimento vazifesi görecek hususiyetleri de çok iyi muhafaza etmemiz, çok iyi görmüş olmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki o tuğlaların, binaların üzerindeki o tuğlaların veya kolonlar arasındaki o tuğlaların hepsinin atmış olmasının nedeni işte o kalitesiz işçilik ve arasına koymuş oldukları tuğlaları birbirine bağlayacak olacak malzemenin kalitesinin düşük olması ve yeterli olmaması. O zaman buradan kendimize çıkartacağımız bir ders bu hadis-i şerifler de yola çıkarak evet müminler tuğlaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir bina gibidir diyor Peygamberimiz. Tuğlalarımızı birbirine sımsıkı kenetleyecek olan malzemelerimiz de, kültürümüz de, değerlerimiz de çok iyi olmalı. Bunları aşındırdığımızda o tuğlaları birbirine bağlayacak olan, sımsıkı bağlayacak olan o değerlerimizi, dini bayramlarımızı, önemli gün ve gecelerimizi, İslami esaslarımızı, değerlerimizi, kültürlerimizi, örf adetlerimizi unuttuğumuzda o zaman o tuğlalar birbirine sımsıkı sarılmayacak. Ayrışmalar başlayacak, işte bencillikler başlayacak, işte öne çıkmalar başlayacak. Dolayısıyla birbirine yapışamayan bu tuğlalar da bir gün afetlerde veya zelzelelerde veya manevi afetlerde darmadağın olacak. O zaman bizler ne yapıp ne edip tuğlaları birbirine sımsıkı kenetleyecek, işte Ramazan ayları vesile yardımlaşma, dayanışma, ruhumuzu arındırmak için önemli gün ve gecelerimiz, Kadir ve gecelerimiz, Miraç gecemiz, Berat gecemiz, buna benzer gecelerimiz, Cuma günlerimiz ve bayramlarımız, bununla birlikte örf, adet ve geleneklerimiz de bizi bir araya getirecek olan hususlardır. Bunlardan kaçındıkça, bunları küçümsedikçe o zaman tuğlalar birbirine bağlanmayacak. Bağlanmadığı zaman da işte nasıl ki fiziki anlamda bir depremde, bir sallantıda hemen o gördüğüm, benim gözümle gördüğüm o evler nasıl oturulamaz hale geliyor? İşte bütün binanın üzerindeki o duvarlar, tuğlalarla örmüş duvarlar hepsi yan yatmış. Ya içeri yatmış ya dışarı yatmış. Yani kolonların kesilmiş olması, kolonların zarar görmüş olması, eğilmesi, büzülmesinin dışında şu anda binaların oturamayacak konumda olmasının bazı nedenleri de o duvarların atmış olması, göçmüş olması, dağılmış olması. Belki binanın ana sütunları sağlam ama duvarları tamamen o birkaç sallantıyla birlikte ayrışmış ve bir kütlesel olarak duvar aşağı doğru çöküvermiş. O tuğladan örülü duvarlar, işte pirketten örülmüş duvarlar veya kırmızı tuğlayla örülmüş duvarların hepsi gidivermiş. O zaman kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak afet verdiğinde tabii ki büyük bir hüzün yaşarız. Afetlerin arka planda bilimsel gerçekler şüphesiz vardır. Deprem bilimsel bir olaydır. binaların yıkılması veya yıkılmaması bizim yaptığımız işin kalitesiyle ilgilidir. Tedbir boyutuyla alakalı bir durum. Bununla birlikte yaşadığımız her bir afette, musibette de kendimizi çek etme, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizi çek etme anlamında bir fırsat oluşturmalı. Neleri eksik yapıyoruz ki, neleri yanlış yapıyoruz ki bu musibetlerle düçar oluyoruz diye kendimize de soru sormak gerekecek şüphesiz. Dolayısıyla bu anlamda bu yaşadığımız afetlerde aynı zamanda kendimizi çek etmek, değerlendirmeye tabi tutmak için de bir fırsat. Tarih boyunca bu depremler şüphesiz meydana gelmiştir. Nitekim Osmanlı döneminde meydana gelen depremlerde de 2. Abdülhamit Han zamanında meydana gelen İstanbul depreminde Abdülhamit Han Hazretleri o deprem sonrası ahalisine abdestli dolaşalım ve tevbe istiğfar edelim buyurmuş. Yani gerçekten bu yaşadığımız afetler, evet, fiziki olarak almamız gereken tedbirleri deprem öncesi iyi almadığımız için, kaliteli malzeme kullanmadığımız için, kaliteli işçilik yapmadığımız için, düzgün jeolojik etütleri yapmadığımız için bu afeti yaşıyoruz. Ve fay hattı üzerine kurmak, fay hattına yakın kurmuş olmak ve benzeri. Bununla birlikte yaşadığımız afetlerin bir de manevi ders kısmı var. Bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Yani iki boyutu da çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz cuma günleri cuma hutbesinde de Diyanet İşleri Başkanlığımız hutbede bu Ramazan ayını dayanışma olarak belirledi. Tabii ki doğru bir tema, çünkü gerçekten şu anda Ramazan ayında vereceğimiz fitrelerimiz, sadakalarımız, zekatlarımız var. İftarlarımız, sahurlarımız ve bütün Ramazan ayında yaşayacağımız güzellikleri aynı zamanda deprem bölgesinden mağdur olmuş çadırda veya konteynerde yaşayan kardeşlerimiz düşünerek yapılması gerektiğini ifade eden bir cuma hutbesi irad edildi, okundu ve Ramazan ve dayanışma olarak belirlendi. Bu kapsamda yapılacak toplumsal dayanışma oldukça önemli. Yine İşte dün de haberlerde gördük. Elhamdülillah birçok insanımız, birçok belediyelerimiz, belediye başkanlıklarımız ve bakanlıklarımız, devlet yetkililerimizin her biri çadır bölgesinde iftara kavuşmuş, erişmiş depremzede kardeşlerimizle birlikte oldular ve onlarla birlikte bir dayanışma ruhunu gerçekleştirdiler. Bizler de Erkam Radyo'yu dinleyen, Eğitim Dünyası programını dinleyen sizler de Hüdayi gönüllüsü dostlarımızdan da yine kardeşlerimize destek olmaya elhamdülillah devam edelim. Nitekim deprem bölgesinde gittiğim bölgelerde de Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın ve muhibbanların ciddi bir şekilde aşevleri hizmeti kurmak suretiyle oradaki insanların hem barınma ihtiyacını hem de beslenme ihtiyaçlarını karşılama gayreti ve çabaları içerisinde olduğunu gördüm. Yine daha önce Eğitim Dünyası programımızda bahsetmiştim. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz, yani İGEDER'imizde gönüllü öğretmenler göndermek suretiyle psikososyal destek programları oluşturduklarını hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle zekat, fitir, fitye ve buna benzer bütün bağışlarımızı ihtiyaç sahibi afetzede kardeşlerimize ulaştırmak için çaba sarf etmek gerekir. Ramazan ayının manevi iklimine fırsat bilerek el birliğiyle bütün yaralarımızı saracağız. Sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarımız kuvvetlenecek. Sahur ve iftarın sevinç ve bereketini inşallah hep birlikte, hüzünle birlikte yaşamaya çalışacağız. Ve bunun için sadaka köprüler kuracağız. Cömertliklerimiz her tarafımızı kaplayacak. Ve oradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını devlet ve millet el ele en kısa zamanda karşılamaya çalışacağız inşallah. Bu vesileyle Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Ramazan ayının birinci ve ikinci gününü deprem bölgesinde kavuştum. Deprem bölgesinde Hatay'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa, Adıyaman ve Maraş bölgesine gitmiş olduğum bu dört günlük ziyaret içerisinde iki günü Ramazan-ı Şerife dek geldi. İlk gün, birinci gün, ikinci gün o bölgede idim. Tabii çadırda yaşamanın zorlukları, konteyner kentte yaşamanın zorlukları olmakla birlikte yine biraz önce sohbetimizin konusu içerisinde Türkiye tek yürek olmuş. Her şekilde kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllü birçok insanımız canhıraş bir şekilde o bölgede mağdur olan depremzede kardeşlerimize erişmeye ve Ramazan huzuru yaşatmaya gayret ediyorlar elhamdülillah. Tabii Hatay, Antakya, Samandağ, Arsuz ilçelerinde şöyle gezdim. Özellikle Antakya ilçesinin neredeyse yerle bir olduğunu, şehir diye bir yerleşim merkezinin kalmadığını üzülerek müşahede ettim. Habibi Neccar Camisi'nin yine televizyonda, basında yansıdığı gibi yıkıldığını gördüm. İşte ortasının çöktüğünü, etrafının koruma altına alındığını ve oradaki tarihi değer taşıyan taşların ve malzemelerin çalınmaması için de gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını görmüş oldum. O Asi Nehri'nin kenarında ve şehrin bütününde neredeyse artık hiç oturulacak bina yok. Yani bir oran vermek doğru mudur bilemiyorum. Tabii şehrin bütün mekanını gezmedim ama bana göre Antakya'da bir şehir kalmamış. O derece yerle bir olmuş. İnsanlarımız çoğu göç ettiği ifade ediliyor. Başka yerlere göç ettik. Geçici bir şekilde başka illere, akrabalarını, yakınlarını gittiğini söylüyorlar. Zaten bizler de bunları şahidiz, görüyoruz. Bununla birlikte orada oluşturulan çadır kentlerde ve konteyner kentlerde insanlar yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bununla birlikte çadır kentlerde ve konteyner kentlerde çocukların eğitimi için psikososyal destek programlarının yapılacağı küçük mekanlar, konteyner mekanlar oluşturulmuş, oyun bahçeleri oluşturulmuş. Yine aile danışmanlığı hizmeti verecek mekanlar oluşturulmuş. Yani küçük bir konteyner şehir oluşturulmaya çalışılmış. Yine vatandaşlarımızın, özellikle hanımların vakitlerini geçirebileceği sosyal kulüpler oluşturulmuş. İşte bu sosyal kulüplerde üretim yapmaları, bir şeyle meşgul olmaları istenmeye çalışılmış. Ebru gibi, işte tekstil Ebru's atölyesi. Bunları ben gördüm, müşahede ettiğim atölyelerden. Yani herkes ortaya bir becerisi koymaya çalışıyor. Bir ciddi bir dayanışma var. Tabii bu arada serzeniş de var tabii ki. Yani güllük gülistanlık değil. İnsanların dinlemeye çalıştığınızda birçok derdi dinliyorsunuz. Bir sefer ümitsizliğe de düşüyorsunuz. Tabii ki o hali de anlamak gerekiyor. İnsanlar zor anı yaşıyorlar. Önce bir çadır hayatına kavuşmak isterken çadıra kavuşanlar, işte geç de olsa çadır hayatına kavuşanlar bu sefer konteynere geçmek istiyorlar. Konteynere geçenler de bir an önce kalıcı konutların bitmesini, daha konforlu bir yaşamı yaşamak istiyorlar haklı olarak. Çünkü alıştığımız, rahat ettiğimiz bir yaşamımız vardı. Birden Allah-u Teala o nimeti elimizden alıverdi ve banyo yapmanın, duş almanın, çamaşır yıkamanın, bulaşık yıkamanın zor olduğu ve alışık olmadığımız, uzun süre alışık olmadığımız bir hayata geçiverdik. Tabii bunun vermiş olduğu ciddi bir stres var. Ciddi bir huzursuzluk tabii ki var. Bu şey içerisinde İnsanların üzüntülerini dinliyorsunuz, dinlemek zorundasınız. Tabii ki dertleşmek istiyorlar. İşte yardımın düzenli gelmediğini ifade etmek istiyorlar. İşte çıkan yemeklerin çeşitli olmadığını ifade edenler şüphesiz oluyor. Ama bir o kadar da tevekkül etmiş, buna da şükür diyen, devletine ve milletine şükran gözüyle ifade eden, teşekkürden ifade eden birçok insan da var. Tabii o bölgede uzun süre şehir hatları kullanılamıyor. Hala kullanılamıyor şehir hatları. Su problemi, ciddi anlamda su problemi var. Suyla birlikte içme suyu, banyo suyu, bulaşık suyu, yani gerçekten su ciddi anlamda problem. İşte belediyelere ait tanklar çadır kentlerdeki depolara suyu taşıyor. Oradan da vatandaş kullanıyor. Yani tamamen bir göçebe hayatı düşünün. Yani ne kadar zor değil mi? Alışık olmadığımız bir hayata, daha önce çok yıllar öncesi alışık olduğumuz ama uzun süredir, yüzyıllar süredir artık yerleşik bir hayata geçmiş ve o hayatın içerisinde de son 20 yıl, 30 yıl içerisinde konfora kavuşmuş bir milletin, bir insan kitlesinin, bir topluluğun tekrar çadır hayatına geri döndüğünü düşünün. Alıştığımız konfor. Bir ki bunların içerisinde o geçmişi hiç yaşamamış, o çadırda, o zor şartlarda yaşamamış orta yaşlı gençler veya gençlerimiz var ki hiçbir zorluk görmemiş. Hiçbir sıkıntı çekmemiş o gençlerimizin. Tabii serzenişleri daha da fazla olabiliyor. Bunu görebiliyorum, hissedebiliyorum. Bütün bu olumsuzluklar içerisinde şunu gördüm. Özellikle Gaziantep Nurdağı ilçesinde gerek belediyenin, Gaziantep Belediyesi'nin, gerek sivil toplum örgütlerinin, valilik ve kaymakamlıkların ve devlet otoritelerinin işbirliği içerisinde daha ve arazinin de şartlarının da tabii müsaitliği burada çok önemli. Mesela Antakya'da bunu çok fazla göremedik. Yani Amik Ovası'nın, yani şehrin kenarında şehirden uzaklaşmadan kurabileceğiniz çadır kent neredeyse, yani çadır kent kuracak alan yok. Ovaya doğru kaymak zorundasınız. Yani aşağı Amik Ovası'na doğru kaymak zorundasınız ama Nurdağ için belki oradaki arazinin genişliği, tarım arazilerin varlığı veya uygun mekandan bulunabilmiş olması, öyle söyleyeyim. Çünkü tam bilmediğim konu hakkında yorum yapmak istemem. Ama büyük büyük konteyner kentler, çadır kentler kurulmuş. Çadır kent 1, çadır kent 2, çadır kent 3, konteyner kent 1, 2 diye böyle de mahalleler oluşturulmuş ve adresler tanımlanmış. Düşünebiliyor musunuz? Ve her bir konteyner kentin güvenliği var. Gerekli vatandaşın ihtiyaç duyduğu, duyacağı ofisler mevcut. Çocukların ihtiyaç duyduğu oyun parkları mevcut ve çocukların rahat bir çadır hayatı veya konteyner kent hayatı geçirebilecekleri etkinlikler planlanmış sivil toplum kuruluşları tarafından, kamu kurum ve kuruluşları tarafından. Mesela TRT Çocuğun tırını gördüm ben orada. Çocuklara zaman zaman etkinlikler yapıyor TRT Çocuk tır. Tiyatro etkinliği yapılan bir tır gördüm. Bazı sivil toplum kuruluşları yine çocuklarla ilgili psikososyal destek programlarının yanında onları eğlendirecek, etkinlik yapacak mekanlar oluşturmuşlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Devletle, milletle, kaymakamlıklarla, valiliklerle iyi işbirliğin yapılabildiği, kanın uyuştuğu, uyuşabildiği mekanlarda vatandaşın mağdur edilmemesi için üst düzey çaba sarf edilmiş. Burada bu becerikli bürokratlar veya yöneticilerin varlığı da şüphesiz durum ortaya çıkarmıştır. Yani bir başarı, bir performans ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla vatandaşın da kanaati o. Çoğunlukla Gaziantep Belediyesi'ne bir şükran borçlu. Tabii Gaziantep'in merkezinde ciddi bir deprem hasar meydana gelmediği için isterseniz Gaziantep Belediyesi Nurdağı ve İslahiye kentleri başta olmak üzere bu tip ilçelere yerleşim merkezine ulaşabilmiş, erişebilmiş, her türlü imkanları ulaştırabilmişler. Bu bir artı olmuş. Tabii Gaziantep Belediyesi ile birlikte diğer kardeş belediyelerde iyi bir entegrasyon sağlanmış, iyi bir koordinasyon sağlanmış. Dolayısıyla ben Nurdağ'da biraz ümit var oldum. İlk teravih namazını Nurdağ'da çadır kentin yanındaki mescitte kıldık. Yine sivil toplum kuruluşları, gönüllüler hep birlikte bir Ramazan'ın ilk gününü orada yaşadık. Oradan Şanlıurfa'ya geçtik. Şanlıurfa'da tabii selin etkisiyle birlikte özellikle tarihi mekanlarda Halilurrahman Camisi'nde, Balıklı Göl ve çevresindeki bütün tarihi mekanların sular altında kaldığını gördük. Neredeyse 1 metre, 2 metre içeride sular yükselmiş ve şu anda temizlikler yapılmış, sokak temizliği yapılmış, çamurdan kurtarılmaya çalışılmış. Şimdi iç mekanlardaki temizlikler, tarihi mekanların içindeki temizlikler yapılmaya çalışılıyor. Orada Allah kabul etsin ziyaretlerimizi yaptık, dualarımızı yaptık. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı vesilesiyle o bölgede dua ettik. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul etsin. Yani gerçekten Şanlıurfa'nın ilçesinde yaşanan deprem felaketi birlikte Şanlıurfa merkezdeki bu sel felaketi de Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfa halkını gerçekten üzmüş ve orada bir üzüntü var. Hepimiz bu olayların hepsi üzüldük. Cenab-ı Hak günahlarımızı affetsin. Cenab-ı Hak bizleri bağışlasın. Bunlardan da tedbir almak gerekiyor. Yani tabii sel bir saatte 2 kilonun üzerinde yağmurun yağdığı bir selden, bir yağmurdan bahsediyoruz. Bunun ortaya çıkardığı bir selden, felaketten bahsediyor şüphesiz. Yani bununla birlikte deprem şunu ortaya koydu. O bölge sürekli sallanıyor. O bölgede iklim şartları şu anda çok farklı bir şekilde seyrediyor. Zaten küresel ısınma ve dünyamızın içerisinde yaşadığı iklim değişikliğinin nedenleri olarak da bunlar ifade ediliyor. Bunu anlıyorum. Bununla birlikte bizler de insanoğlu olarak ne gibi tedbir alabiliriz? Bu küresel iklim değişikliğiyle birlikte olası kuraklık veya olası ani yağmur boşalmaları ve olağanüstü meteorolojik olaylar karşısında ve depremler karşısında daha dayanıklı nasıl olabiliriz? Önceden tedbirleri nasıl alabiliriz? Buna odaklanmak gerekiyor. İşte dere kenarlarına uzak durmak gerekiyor. İşte bu önceden ilan ediliyor, meteorolojik ilanlar veriliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama nasıl tedbir alacaksın? Yani bir de o var. O seli nasıl önleyeceksin? Yani bir saatte 2 kiloya yakın bir yağmurun düştüğü bir ortamda ortaya çıkacak ki söylüyorlar göz gözü görmüyordu yağmur yağdığında. Arabaları kullanamaz hale geldik ve kenara çekenler olmuş. İşte trafik aksamış ama bu arada da bütün o yağmurun ortaya koyduğu güçle biriken sular hızlı bir şekilde akmaya başlamış. Her tarafta bütün köprü altlarında sağda solda çamur yığınıyla birlikte ciddi bir şekilde zayiat vermiş. Hem maddi zayiat verdi hem de işte hepimiz biliyoruz 18'in üzerinde vefat edenimiz var. Birçok yaralı var işte 100'ün üzerinde. Yani sel felaketi. O vesileyle kendimize çıkabilecek hissiyatımız bu. Üzüntülerimiz bu. Oradan Adıyaman'a geçtik. Adıyaman çadır kentleri dolaştık. Tabii Adıyaman ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Ulaşımın erişimin zor olduğu veya yeterince ulaşılamadığı veya bürokratların yeterince organize olamadığı bir kent herhalde ki ilk zamanlar Adıyaman halkı birkaç gün kendilerine yardımın gelmediğiyle ilgili serzenişleri var. Burada şunu da gördük. Mesela Maraş'a geçtiğimde Maraş deprem bölgesi, Pazarcık Maraş'a bağlı. Pazarcık'tan çok Pazarcık ilçesi, merkez üssü Pazarcık olmakla birlikte hemen Pazarcık'ın ya yakın olan iller veya ilçeler daha fazla mağdur olmuş. Mesela Pazarcık daha derli toplu gördüm. Yani zarar ve çok fazla olmamış olarak telakki ettim kendi açımdan. Bu gözlemim yanlış da olabilir. Ama Adıyaman merkez başta olmak üzere öbür tarafta Kahramanmaraş'a geldiğim zaman da Kahramanmaraş'ta da şehir yerle bir olmuş. Kahramanmaraş'ta sağ kurtulan her bir vatandaşımız kendi yakınını kurtarmakla birlikte kalan mağdurlar için neleri yapabiliriz diye hızlı bir şekilde örgütlendiğine şahit oldum. Yani Maraş'ın yerli sivil toplum kuruluşu dışarıdan destek yardım gelinceye kadar kendi imkanlarıyla sağ kurtulan vatandaşın beslenme ihtiyacını, yemek ihtiyacını karşılamış. Kimisi barınma ihtiyacını karşılamış. Kimisi yani yerel STK örgütlenmesi biraz daha hızlı olunca devletin yardımı da çarşamba gününden itibaren erişince ve sivil toplum kuruluşlarının yardımı tabii devletin yardımından kastettiğim hem devletin yardımı hem de sivil toplum kuruluşlarının yardımı biraz daha şey yok, sitem çok fazla yok. Maraş merkezde ama Adıyaman'da hala vatandaşın sitemkar tavrı devam ediyor. Kızgınlıkları devam ettiği kanaatindeyim. Tabii bu arada depremden sonra yakınlarındaki evinin yakındaki parklara, bahçelere çadır bulup konteyner bulup yerleşmiş vatandaş da Adıyaman'ın devletin kontrolünde kurulan çadır kentlere ve konteyner kentlere gitmeme istekleri de orada bir takım organizasyonsuzluk meydana getiriyor. Gidip gördüğüm, gözlemlediğim şeylerden bir tanesi çadır gruplarına birer yönetici atamışlar. Yani o oranın mahallesi muhtarı gibi düşünün. O çadırın ya mahalle muhtarı sağsa, becerikliyse mahalle muhtarı, mahalle muhtarı ile birlikte caminin imamı, kendinde ise bu hizmeti yapabileceğine inanıyorsa veya bir okul müdürü, oradaki çadırın ihtiyaçlarından sorumlu kişi olarak görevlendirmiş. Bu iyi bir düşünce. O da üst amirlerine sıkıntılarını iletiyor. Ama bununla birlikte sorumlu atanamayan, soruyorum, diyorum ki sizin sorumlunuz kim? Yani sizin su ihtiyacınızı bittiğinde su ihtiyacını karşılamak için kimden yardım istiyorsunuz? Ve yemekle ilgili şikayetlerinizi kime iletiyorsunuz? İşte yok diyor. Yani bizim bu çadırda bize ilgilenecek, muhatap olacağımız birisi yok denildi Adıyaman'da. Böyle bir şey varsa da, bizim bu programımızı dinleyen bir yetkili varsa da Adıyaman'da, ister çadır kentleri, devletimizin organize ettiği, kurduğu çadır kentlerin dışında öbek öbek oluşmuş çadır kentlerde, işte parklarda kurulmuş, vatandaşın kendisinin kurduğu o öbek çadırlarda da bir sorumlu atamak gerekiyor. Belki burayı atlamış olabilirler. Vatandaş da bunu bilmeli. Benim sorumlum bu işte, benim ihtiyaçlarımı karşılayacak, sağlık ihtiyacımızı, su ihtiyacımızı ve diğer sıkıntılarımızı, şikayetlerimizi iletebileceğimiz bir sorumlu olarak tanıyacağı birisinin atanmasında fayda var. Bunu iletmek istiyorum. Maraş'a geldiğimiz zaman da depremin ilk gününden itibaren de Saçaklızade Vakfı'nın bütün yöneticilerinin, yönetim kurulu mütevelli heyetinin Can Hiraş gayretlerine şahit olduk. Orada başta Ali abi olmak üzere Ömer Faruk Şıkçı hocam ve diğer hocalarımızın hepsine Cenab-ı Hak razı olsun. Elhamdülillah. Zaten Saçaklızade Vakfı 25 senenin üzerinde bir aşevi birikimine sahip olduğu için sağlam olan binalarda hızlı bir şekilde vatandaşa yemek üretmişler. Kendileri de ifade ediyorlar. İlk günden itibaren İstanbul'dan yardım elhamdülillah aktı. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve muhibbanları tarafından gelen yardımları, gıda yardımlarını ve her türlü yardımları en güzel bir şekilde vatandaşlarımıza eriştirme imkanımız oldu. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalarımız vardı. Lakin bu içerisinde yurt binası olarak kullandığımız, kız yurdu olarak kullandığımız binamızın sağlam olması vesilesiyle burayı hem bir barınma, gelen görevliler için, işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan psikososyal amaçlı gelen hanımlar için bir kullanım mekanı, hem de yemeğin üretildiği ve etraftaki komşulara dağıtıldığı, çadır kentlere dağıtıldığı bir mekan olarak Saçaklızade Vakfı hem yurtlarıyla hem de okullarıyla hem de diğer hizmet birimleriyle güçlü bir şekilde ayaktalar. Tabii birçok hikayeler anlatılıyor. Yani yaşanmışlıklar anlatılıyor. Orada hizmet eden birçok ağabeyimiz birinci derecede yakınlarını kaybetmiş olmalarına rağmen acılarını içlerine gömerek Can Hiraş bir fedakarlıkla içtimai kulluk vazifelerinin gereği olarak hızlı bir şekilde örgütlenmişler, hızlı bir şekilde hizmet vermeye başlamışlar. Bu da yani beni çok sevindirdi. Allah onlardan razı olsun. Ömer Faruk Şıkçı hocamdan, Sayın Ömer Faruk Şıkçı hocamdan, yine Ali hocamdan ve diğer ağabeylerimiz hepsinden, Saçaklızade Vakfı'nın mütevellisinden hepsinden razı olsun. Oradaki hanım kızlarımız, hanım ablalarımız hepsi Can Hiraş koşturuyordu. Yemek üretimi için ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için. Tabii bu bölgede şimdi barınma ihtiyacı çadır veya konteynerle karşılanmış. Yemek ihtiyacı karşılanmış. Tabii bu bölgede banyo ve tuvalet ihtiyacı, yıkanma ihtiyacı bütün deprem bölgesi için zor bir süreç. Yani en zorlanılan kısım. Beslenme bir türlü karşılıyorsun. Çadır veya konteyner şekli insanlar kafadan sokacak bir yer bulmuşlar. Ancak su ve banyo, tuvalet, yani bu konuda daha devletimiz bir ders çıkartmalı bence. Böyle durumlarda hızlı bir şekilde seyyar tuvaletler, seyyar banyolar, tuvalet, banyo ve çamaşır yıkama haneler oluşmalı. Mesela İskenderun'da da askeriyenin kurduğu, tabirimi hoş görün, bir hamam, çadır hamam. Rezervasyon yaptırarak bay ve bayan saatleri ayrı. Orada duş alıyorlar ve orada ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tabii büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Bütün bunları söylüyorum. Ama zor bir süreç. Yani örgütlenmek, organize olmak, zor bir süreç. Bir de birbirine komşu iller bu felaketi yaşayınca ve halen de artçı sarsıntılar devam ediyor. Bakın 6 Şubat'tan bugüne kadar üzerine 45 gün 50 güne yakın bir vakit geçmiş olmasına rağmen hala sarsıntılar devam ediyor. İnsanların evleri sağlam olan vatandaşlarımız işte Ramazan'da gelmiş olması münasebetiyle ya evimize bir girsek mi, işte hasarsızlık da almış ev, eve bir girsek mi diye niyet ediyorlar, kendilerini toparlıyorlar. İşte biz yine o bölgedeyken yine Göksun merkezli deprem meydana geldi. Bayağı şiddetli hissetmişler ve insanlar rahatsız oldu. Yani ne zaman çadırdaki veya konteynerde yaşayıp evi az hasarlı olan vatandaşımız evine geçmeye niyet ettiğinde devam eden artış sarsıntılar ürkütüyor, tedirginliklerini artırıyor. Tabii çocuklar tabii bundan daha fazla etkilenmiş, eve girmek istemiyorlar. Bununla birlikte çocukların keyifle sokakta, bahçede, parkta vakit geçirdiklerine şahit oldum. Yetişkinlerden biraz daha farklı olarak gelen hediyeleri alırkenki mutluluklarını ve ifade ediş tarzları doğrusu beni çok etkiledi, çok hoşuma gitti. Bunu ifade etmek istiyorum. İnsanoğlu yaşanan felaketlere uyum sağlama noktasında esneklik kabiliyeti en fazla olan canlılardan biri. Yani canlı gruplar içerisinde doğaya hemen uyum sağlayabilen bir beceriye sahip insanoğlu, akıl vermiş Cenab-ı Hak ve hızlı bir şekilde esneklik ilkemizi kullanabildiğimizde o yeni ortama zor da olsa önce alışabiliyoruz. Hemen yeni durumlar geliştirebiliyoruz. Çocukların da bu süreç içerisinde bu yaşadıklarını çok fazla aktarmadıklarını, çok fazla bu olayı, evet yaşadıkları bu olayları çok fazla konuşmadıklarını, çocuk ruhuyla parklarda oynadıklarını, oyun kurduklarını gördüm, şahit oldum elhamdülillah. Yine çocuklarımız Ramazan heyecanını yaşamak için gayret gösteriyorlar. Oraya gelen ağabeyler, ablalar, çocuklarla sohbet ediyorlar, oyun oynuyorlar, etkinlikler düzenliyorlar. Tabii ki o bölgedeki, o mağduriyet bölgesi yaşayan çocukların için veya yetişkinler için de geçerli. Sağlık şartları, fiziki şartları buna müsait olmadığı için oruç da tutma imkanlar, fırsatları olmayabilir ama orada yine her öğün yemek çıkıyor. Yani sabah kahvaltısı da çıkıyor, öğle yemeği de çıkıyor, akşam yemeği de çıkıyor. Akşam yemeği daha çok iftar vaktinde, iftara yakın saatlerde, çadır kentlerde veya aşevlerinde çıkıyor. İnsanlar oruç tutanlar iftar niyetini, oruç tutmayanlar da akşam yemeği niyetini yiyorlar. Çocuklar da bu havada tabii ki o atmosfer içerisinde gelen misafirlerle birlikte eğlenmeye devam ediyorlar. Tabii böyle bir ortamda Ramazan ve çocuk, yani afet bölgesinde Ramazan ve çocuk bir araya gelebilir mi? Tabii Ramazan ayı, yardımlaşma, paylaşma ayı. Bizim de amacımız çocuklarımıza Ramazan ayında Ramazan orucunu alıştırmak ve onun oruç tutmasına vesile olmak. İşte tekne orucu kavramı var. Sabah gece sahura kalkıp uyandırıp işte öğlen tekne orucuyla orucu açmak vesaire. Bununla birlikte bu o bölgelerde biraz zor ama afetin yaşanmadığı bölgelerde hepimizin Ramazan aylarında yaşadığımız çocukluk dönemlerimize ait hatıralar var. Bizler de çocuklarımıza bu hatıralarla birlikte o çocuklarımızın da gelecekte hatıra olarak bırakabilecekleri heyecanlı ortam oluşturmamız lazım. Mesela ilk sahur orucu, ilk tekne orucu, ilk iftar, ilk teravih birlikte ne yapabiliriz? Onların ilk sahuru, ilk tekne orucunu, ilk teravih namazları için anne babalar olarak, yetişkinler olarak nasıl bir özendirme çalışmaları yapabiliriz. Akılda kalıcı hatıralar verebiliriz. Buna odaklanmak gerekiyor. Özellikle bayram namazları ve ailece oturulan bayram yemeklerinin hazzı hep özlenir. Evet, afet bölgesinde ailecek akşam yemekleri tadını çocuklar alamayacak ama oraya giden psikososyal destek çalışmalarını yapan öğretmenlerimiz, hocalarımız hep birlikte o çocuklarımız için de Ramazan ayının en azından hatırlayabilecekleri, afetin acısı yerine Ramazan'ın merhamet ve dayanışma ruhunun ön plana çıkacağı etkinliklerle o çocuklarımızı beslemek gerekiyor. Buna göre etkinlikler yapmak gerekiyor. Tabii Ramazan ayında çocuk camiye yakışır. Daha çok çocuklar camiye gitmek isterler ve camide çocuklarla birlikte kılınan teravih namazları da ayrı bir mutluluk verir insana. Orada çadır kentlerde de çocuklarla birlikte kılınan teravih namazları gerçekten keyifli olduğunu gördüm. Elhamdülillah anneler kız çocuklarını, babalar erkek çocuklarını çadır kentlerde oluşturulan mescitlere getirdiklerine şahit oldum. En azından birlikte iyileşme, birlikte terapi görme ve Allah'ın huzuruna birlikte çıkma anlamında bence güzel olmuş. Özellikle teravih namazları sırasında o çocukların yapabileceği bazen yaramazlıkları da cemaatin hoş görmesi gerekiyor. Bütün camilerde bu geçerli. Ama o deprem bölgesinde çadır kentlerde kılınan mescitlerde de çocuklarımızın olası bu tür hoşnut olmadığımız davranışlar içinde hoşgörülü yaklaşmak gerekiyor. Orada yaşlılara, büyüklere de biraz sabır düşüyor. Yine kız çocuklarımız için çadır kentlerde Ramazan'ı yaşamak tabii ki zor. Annelerine, babalarına yardım edecek bir iftar sofra hazırlığı söz konusu değil. Çünkü çoğu yemekler dışarıdan hazır geliniyor, aşevlerinden çıkıyor. İnsanlar uzun kuyruk oluşturuyorlar o sıcak çorba yemeği almak için veya iftar çadırlarına gruplar halinde alınıyor ve iftar çadırlarında birlikte olunuyor. Özellikle Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu iftar çadırı gerçekten özellikle ben Nur Dağı'nda gördüm. O büyük muhteşem bir iftar çadırı. Allah razı olsun iyi düşünmüşler ve inşallah orada da depremzede ailelerimiz oruçlarını bereketli açarlar. Tabii onların şu anda yürekleri masum ve mahzun yüreklere sahip o depremzede ailelerin de dualarını almak için de bizlere gayret düşüyor. Onların duasını alabilmek için sıklıkla aramak gerekiyor. Onların hatırlarını, hal ve hatırlarını sormak gerekiyor. Cenab-ı Hak o bölgeyi unutmadan, o bölge insanını unutmadan Ramazan şerifimizi yaşamayı, sağlıkla, huzurla, güzel günler yaşamayı nasip etsin. Ramazan ayında sahura kalkmak ayrı bir güzelliktir. Ve orucu tutup akşam iftarda sofrada buluşmak, komşularla, dostlarla, arkadaşlarla, çocuklarla sofrada bir araya gelmek ayrı bir güzelliktir. Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an tilaveti yapmak, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için gayret göstermek ayrı bir güzelliktir. Ve Ramazan ayında zekat, sadaka, fıtır bunların hepsi insanın ruhunun arınması için Cenab-ı Hakk'ın bizlere vermiş olduğu ihsanlardandır elhamdülillah. Bizler de bu ihsan nimetini, bu nimeti deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızı unutmadan yapmayı nasip etsin diye dua ediyorum. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün Eğitim Dünyası programında rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun müjdecisi olarak inandığımız Ramazan ayına kavuşmanın heyecanı ile birlikte yaşadığımız afetin acısını da birlikte paylaştığımız bir Ramazan programı oldu. Ramazan programı münasebetiyle de yine deprem bölgesinde birinci ve ikinci gün geçirmiş olduğum deprem bölgesinde geçirmiş olduğum izlenimleri sizlerle paylaşmış oldum. Bu dört günlük seyahatim boyunca da biraz o havanın da etkisiyle, hava değişiminin etkisiyle üşütmüşüm. Ve sesimdeki değişiklikten dolayı siz Erkam Radyo dinleyicilerimizden özür dileyerek efendim hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bayrama erişmeyi ve Ramazan ayında müstefit olmayı nasip etsin diyor. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.